Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Siyer bölümünde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk davete başladığı dönemden bahsetmiştik. İşte bu dönemde, davetin ilk başladığı dönemde meydana gelen bazı önemli gelişmeler ve hadiseler var. Bunlar Muttalib radıyallahu anh'ın Müslüman oluşu, 1. Habeşistan hicreti, Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın Müslüman olması, 2. Habeşistan hicreti, zulüm belgesi ve genel boykot, Hudeybiye, Ahu Anha'nın ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası Ebu Talib'in vefat etmesi, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın Taif'e yolculuk yapması, İsra ve Miraç hadisesi, 1. ve 2. Akabe beyatları, bunlar önemli ve büyük hadiseleri. Biz bunların detaylarına bugün girebildiğimiz kadarına gireceğiz. Kalanını da Allah izin verirse daha sonraki dönemlerine sohbetimizi erteleyeceğiz. Hamza bin Abdülmuttalip radıyallahu anh'ın Müslüman olması, bulutlarla dolu ufuktan ortalığı aydınlatacak bir şimşeğin çakması kuvvetli ihtimaldir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yönelik geçen haftalarda bahsettiğimiz eziyetler, zulümler, işkenceler, alay edişler, isimler takmalar, onun amcası ve süt kardeşi Hamza radıyallahu anh'ın Müslüman olmasına sebep olmuştur. Hamza radıyallahu anh Müslüman olmasının sebebi hakkında onun şöyle bir rivayet naklediliyor. Bir cariye Ebu Cehil'in kardeşinin oğluna eziyet vermesinden dolayı Hamza'yı kınadı. Bunun üzerine o Ebu Cehil'e doğru yöneldi. Ona kızdı ve sövdü. Ben olduğum halde sen Muhammed'e nasıl söversin dedi. Suratında feci bir şekilde yaraladı. Hamza radıyallahu anh'ın başlangıçtaki Müslümanlığı bir tarafkirlik duygusuyla olmuştu. Yani başlangıçta bir akrabalık tarafkirliğiyle olmuştu. Ancak Allah onun gönlünü yakin nuruyla açtı ve böylece müminlerin seçkinlerinden oldu. Mukrazi'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hamza radıyallahu anh'ın Müslümanlığı hamiyet yani akrabaya olan tutkunluk ve tarafkirlik duygusuyla olmuştu. Haremden çıkıp avlanırdı. Döndüğünde Kureyşlilerin toplandıkları yerlere uğrardı. Onlar Safa ve Merve civarında otururlardı. Hamza radıyallahu anh onların yanına uğrar. Şöyle şöyle oklar attım, şöyle şöyle yaptım derdi. Sonra da evine giderdi. Bir gün yine avından döndü. Bir kadın karşısına çıktı ve kardeşinin oğlu Ebu Cehil tarafından nasıl muamelelere tabi tutuluyor biliyor musun? Kendisine sövdü, tartakladı ve şöyle yaptı dedi. Hamza radıyallahu anh onu gören biri oldu mu diye sordu. Kadın vallahi bütün herkes gördü dedi. Bunun üzerine ilerleyerek Safa ve Merve civarındaki söz konusu meclisin yanına gitti. Onlar oturuyorlardı. Ebu Cehil de aralarında bulunuyordu. Hamza radıyallahu anh yayına dayandı ve şöyle şöyle oklar attım, şöyle şöyle yaptım dedi. Sonra iki eliyle birden yayını tuttu ve onunla Ebu Cehil'in iki kulağının arasına vurdu. Kulak ibiğini yardı. Sonra şöyle dedi. Sen onu yayla, diğerinde kılıçla al. Allah'ın peygamberi olduğuna şehadet ediyorum. Onun Allah'tan getirdiği her şeyin gerçek olduğuna şehadet ediyorum. Oradakiler, ey Ebu Ammare, o bizim ilahlarımıza sövdü. Bizim nazarımızda sen ondan üstün olduğun halde şayet sen de olsaydın yine seni de doğrulamazdık. Bu senin yaptığın bir aşırılıktır. Ey Ebu Ammare dediler. Bunu Taberani rivayet etmiştir. Ravileri
aşırı dincilik mi yapmış oldunuz?
Aşkınlıktır. Tarafkirliktir. Şimdi aşırılık kelimesi din hakkında kullanıldığı zaman bazen dinde ilimsiz hareket etmek edilir.
Bir dakika.
Mesela helekel mütenatteun. Aşırı gidenler, zorlayanlar helak oldular. Abdest alanlar hakkında buyuruyor mesela. Helekel mütenatteun. Abdest alma işinde aşırı gidenler helak oldular. Yalanırken bunlar dinlerini öğrenmeyi, detaylandırmayı o kadar aşırılaştırmışlardır ki kendileri bile amel edemez olmuşlardır. Hatta bugünkü Tevrat yorumlarında, yani Tevrat'ın yorumu olan Talmud mu diyorlar artık neyse, Tevrat tefsirlerinde diyelim, böyle hükümler vardır ki mesela pazar günü bisiklete binmek haramdır diye bir hüküm koymuşlar. Bunu birisi araştırıyor, diyor ki niye böyle bir hüküm var acaba diye. Şöyle illetlendirme yapmış Yahudi alimi. İşte pazar günü kutsal kitapta ne yasağı gelir? Pazar günü dal koparmak yasak. Ağaç, yaş ağaç dalı koparmak yasak. Ya tutmuş demiş ki o zaman ata binmek de yasak olsun. Çünkü ata binen onu kamçılamak için dal koparır, atını kamçılar. Ata binmek de yasak olsun diye öyle bir hüküm koymuş. Ata binmek de haramdır pazar günü diye. Modern çağın bir alimi de demiş ki o zaman bisiklete de binmek haramdır. Çünkü bisiklet de ata benziyor. Yani bu şekilde komik duruma da düşmüşler. Hatta bazı programlardan, belgesellerden ne izlemiştim? Net olarak da hatırlamıyorum da elektrikli eşyaların bile kullanılmasına hoş bakmıyorlar. İyice detaylandırıp amel edilemez hale getirmek. Zaten kardeşinde örnek buzağı meselesinde adeta kesmemek için zorluyorlar.
Ya Allah Allah.
Nasıl bir inek? Rengini söylesin, bize efsafını bildirsin şeklinde sürekli işi yokuşa sürüyorlar. İşte Allah'ın dinini de böyle zorlaştıra zorlaştıra, kasten zorlaştırma da var.
Şimdi ne oluyor mu? Bu Ali Küçük'ün söylediği gibi yani mutfak bidattır.
Ali Küçük'ün tefsirinde öyle bir şey okudum ben. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ayrı odalar yoktu. Banyo için ayrı oda, mutfak için ayrı oda yoktu. Dolayısıyla bu bidattır şeklinde bir şeye gidiyor. Şimdi bidat kelimesini yanlış algılamaktan kaynaklanıyor bu. Bizim yani kitap ve sünnet anladığımız bidat kelimesi Allah'a yakınlaşmak için yapılan fakat kitap ve sünnetten, vahiyden herhangi bir delille dayanmayan şeydir bidat. O mantık tarzında bir mantıkla bakarsan bize diyorlar ki oho sen o zaman sünnete bu kadar bağlıysan niye deviye binmiyorsun da arabaya biniyorsun diyorlar. Şimdi dünya işleriyle ilgili sonradan çıkma şeyler bizim bidat kavramına girmiyor. Ama terim manasında aldığın zaman bidattir, evet, sonradan çıkmadır, yeni çıkmadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muhtesat derken yani kulli muhtesetün bid'a buyururken her sonradan çıkma şey bidattir derken buradaki hadese dinde sonradan çıkan şeyler demektir. Çünkü din ikmal olmuştur. Maide suresinin 3. ayetinde beyan edildiği gibi din tamamlanmıştır. Sonradan herhangi bir şeye, herhangi bir şeyhin keşfine de ihtiyaç yoktur bir şeyle amel etmek için. Rüyasına da ihtiyaç yoktur. Kalpten bildirilme hususlara da ihtiyaç yoktur. Veya başka bir şekilde olsun. İçtihatla sonradan konulan bir hüküm bile olsa böyle bir şey olamaz. Din tamamlanmıştır. Bu yüzden İmam Malik demiştir ki Allah ona rahmet eylesin.
Amin.
Ümmetin sonunu da öncekilerini hangi şeyler temizlemişse, tezkiye etmişse, ıslah etmişse aynı şeyler ıslah edecektir. Çünkü din tamamlanmıştır. Evet. Diyor. Bir zaman Allah ve Resulünün koyduğu esaslardan daha güzel bir şey koyamayız. Bir araya gelse bundan daha güzelini koyamazlar. Bu yüzden genel kaidedir. İbadetlerde asıl olan hürmettir, haramlıktır. Yani Allah'a ibadet etmek haramdır. Ta ki Allah ve Resulü'nün bir delil olacak. Allah'a namaz kılmak haramdır. Ta ki Allah ve Resulü'nün delil olacak. Allah ve Resulü'nün delil var. Nasıl? Günde 5 vakit namazı emretmiş ve bir takım nafile namazları da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beyan etmiş bize. Bunları kılabilirsin. Bunlar yoksa, bu şekilde bir delil yoksa, işte ben akşamla yatsı arasında evvabin diye bir namaz kılayım, 6 rekat, şöyle şöyle sevaplara nail olayım dersen, bidat işlemiş olursun. Çünkü bu konuda sahih bir şey yoktur. Bilakis Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evvabin namazı develerin yavrularının ayaklarını güneşin ısıttığı kumdan yandığı zamanda kılınan kuşluk namazdır buyuruyor. Ebu Hureyre'den, Müslim'den geliyor o Zeyd bin Erkam'da. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den gelen rivayette ise evvabin namazı kuşluk namazdır buyuruyor. Yani tevbe edenlerin, çokça Allah'a yönelenlerin namazı kuşluk namazıdır buyuruyor. İmam Tirmizi ise akşam ile yatsı arasında kılınan 6 rekatı, kim bunu kılarsa işte cennette şöyle dereceler vardır gibi bir iki örnek veriyor ve bunların zayıf olduğunu, hatta isnadında Yakup bin Velid el-Medeni olduğunu söylüyor ki Yakup bin Velid el-Medeni hadis uydurmakla itham edilmiş bir ravidir. Dolayısıyla böyle bir ravinin getirdiği tek kaldığı rivayet asla amel edilemez.
Evet hocam.
Birinci Habeşistan hicreti, ilim adamlarının çoğunluğuna göre bu olay Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlikle görevlendirilmesinin 5. yılının Recep ayında gerçekleşmiştir. Hicret edenler 10 erkekten ve 4 kadından oluşuyordu. Başkanlar da Osman bin Affan radıyallahu anh idi. Beraberinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Rukiye radıyallahu anha vardı. Bu grubun içerisinde Ebu Seleme, Ümmü Seleme, Ebu Sibre bin Ebu Rühüm ve eşi Ümmü Kulsüm, Amir bin Rebi'a ve eşi Leyla, Ebu Huzeyfe bin Utve bin Rebi'a ve eşi Sehle binti Suhayl, Abdurrahman bin Avf, Mus'ab bin Umeyr, Suheyl bin Beyda ve Zübeyr bin Avvam da vardı. Allah onlardan razı olsun. Bunların çoğunluğu Kureyş kabilesindendi. Çıktıklarında bir gemi kiraladılar ve bu gemi kendilerini istedikleri yere ulaştırdı. Müşriklerden kendilerine dokunacak işkencelerden emin bir şekilde orada bir süre kaldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte ise çok az sayıda Müslüman kalmıştı o esnada. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın Müslüman olması, Abdullah radıyallahu anh'ın şöyle söylediği rivayet edilmiştir. Ömer radıyallahu anh Müslüman olduğundan beri hep güçlü kimseler olmuşuzdur. Buhari Menakıbül Ensar kitabında rivayet ediyor bunu. Han'ın Müslüman olması 1. Habeşistan hicretinden sonra gerçekleşmiştir. Bazı ilim adamlarının tercih ettiği görüşe göre bu olay ilk hicrette hicret edenlerin Mekke'ye geri dönmelerinin sebeplerinden biri olmuştur. Ömer radıyallahu anh'ın Müslüman olması olay ise şöyle gerçekleşmiştir. Radıyallahu anh'ıma şöyle rivayet ediyor. Ben Ömer radıyallahu anh'ın herhangi bir konuda ben bunun şöyle olduğunu sanıyorum deyip de onun dediği gibi çıkmadığını görmedim. Ömer radıyallahu anh otururken güzel bir adam yanından geçti. Ömer radıyallahu anh dedi ki, ya ben kanaatimde hata ettim yahut bu cahiliyedeki dini üzeredir bu adam veya bu onların kahinlerinden biriydi. Adamı bana çağırın dedi. Adam yanına çağrıldı, ona bunu söyledi. Adam bugünkü gibi bir Müslüman adamın karşılandığını görmedim dedi. Yani bir Müslümanın böyle karşılandığını ilk defa görüyorum derecesine söylediliyor. Sorduğun şeyi mutlaka bana bildirmeni istiyorum dedi. Adam cahiliye döneminde onların kahinleriydim dedi. Cinlerinin sana getirdikleri içinde en garip olanı neydi diye sordu. Adam şöyle söyledi. Bir gün ben çarşıdayken cinnin beni büyük hayrete düşürdüğünü bildiğim bir şey getirdi. Dedi ki cinleri ve onların yoldan çıkarmalarını, alıştırdıktan sonra ümitsiz bırakmalarını, develerin ve semerlerinin üstüne binmelerini gördün mü? Ömer radıyallahu anh dedi ki ben onların ilahlarının yanında uyurken bir adam bir buzağı getirip kesti. Bir kimse de şiddetle bağırdı ki ondan daha yüksek sesle bağıran birini görmemiştim. Ey çarpışma, kurtarıcı iş, edebi konuşan adam diye seslendi. Yine senden başka ilah yoktur diyordu. Kalktım ondan sonra şu peygamberdir denince kadar çarpışmaya girmedik. Ömer radıyallahu anh'ın kız kardeşinin evine gitmesi, Kur'an okuması, Müslüman olması, sonra Darül Erkam'a gitmesi konusunda onun kölesi, yani Mevlası, azatlı kölesi, Eslem'in naklettiği rivayet meşhur olmuştur. Bu gelişmeler o rivayette uzun bir şekilde anlatılmaktadır. Hafız Nureddin el-Heysemi şöyle demiştir. Bu rivayeti Bezzar nakletmiştir ve ravileri arasında Usame bin Yezid bin Eslem vardır ki bu kişi zayıf biridir. Bu şekilde söylüyor. Bu rivayetin raviler arasında aynı şekilde İshak bin İbrahim el-Huneyni de bulunmaktadır. Bezzar onun rivayeti tek başına naklettiğini, yani kendinden önceki raviden rivayeti sadece onun aldığını, ondan başka bu rivayeti alan birinin bulunmadığını söylemiştir. Hafız İbn Hacer onun hakkında şöyle diyor. İshak bin İbrahim el-Huneyni Ebu Yakub el-Medeni'dir. Zayıf biridir. Beyhaki Delail'de senediyle rivayet etmiştir. İbn-i İshak diyor ki bana nakledildiğine göre Ömer radıyallahu anh Müslüman olmaz şöyle olmuştur diye devam ediyor. İbn-i İshak siretine bunu naklediyor. Demek ki neymiş?
Evet.
Ömer radıyallahu anh'ın işte kız kardeşinin Kur'an okuması üzerine gelmesi falan bu zayıf bir rivayet. İki tane illetli ravisi var bu hadisin. Hafız İbn Hacer diyor ki Buhari bu kıssayı Ömer radıyallahu anh'ın Müslüman olması babında Ayşe radıyallahu anh'dan rivayet edildiği şekliyle ve Talha'nın Ömer radıyallahu anh'den rivayet ettiği şekilde vermiştir. Çünkü bildirildiğine göre bu olay Ömer radıyallahu anh'ın Müslüman olmasına sebep olmuştur. Neymiş sebep olan şey? Bak diyor ki hani bu şu geçen adam ya cahiliyeden birisi, cahiliye halkından birisi veyahut kahinlerden biriydi diyor. Çağırın bana diyor onu. Adam geliyor böyle bir şey. Ben ilk defa görüyorum Müslüman böyle mi karşılanır diyor. Hayır diyor mutlaka benim sorduğum şeyi söyle diyor. Evet doğru diyor. Ben diyor cahiliye döneminde kahinleriydim diyor. Şeylerden haber ver bana diyor. O anlatıyor. Ömer radıyallahu anh diyor ki o anlattıktan sonra ben onların ilahlarının yanında uyurken bir adam bir buzağı getirip kesti. Şiddetle bağırdı ki ondan daha yüksek sesle bağıran birini görmemiştim. Ey çarpışma, kurtarıcı iş, edebi konuşan adam diye seslendi. Yine senden başka ilah yoktur diyordu. Kalktım sonra ondan sonra şu peygamberdir denceye kadar çarpışmaya girmedik diyor. Bu hadise Ömer radıyallahu anh'ın hem kelime-i tevhidi işitmesi hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verilmesini bundan haber veriyor. Bu halde bunu Ömer radıyallahu anh'ın Müslüman olması babında Ensar'ın en kıbeleri babında rivayet ediyor.
Şimdi yok bunu. Toplamında.
Yok, kız kardeşiyle olan mesele mi?
Yok bu mesele.
Bu Buhari'de geçiyor. Menakıb-ül Ensar babında.
Çek çift olan da.
Çünkü Buhari'nin muhtasarını çıkaran Zübeydi sadece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini yani merfu hadisleri almıştır oraya. Sahabe sözlerini çıkarmıştır. Bu da sahabeden gelen bir rivayet. İbn Ömer radıyallahu anh'a Ömer radıyallahu anh'ın Müslüman olmuşunu anlatıyor. Ömer radıyallahu anh'ın Müslüman olmasının sebeplerinden biri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in duasıdır. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demişti. Ey Allah'ım, İslam'ı şu iki adamdan sana en sevimli olanıyla Ebu Cehil'le ve Ömer bin Hattab'la üstün kıl. İbn Ömer radıyallahu anh'a dedi ki onların en Allah'a en sevimli olanları Ömer radıyallahu anh'ıydı. Kıp babında rivayet etmiştir. Elbani'de sayı olduğunu beyan etmiş. İbn diyor ki Ömer radıyallahu anh Müslüman olunca insanlar evinin etrafında toplandı ve Ömer dininden çıktı dediler. Ben de o zaman genç bir çocuktum ve evin damında bulunuyordum. O sırada üzerinde ipek bir hırka bulunan bir adam geldi ve Ömer dininden mi çıktı? Bu da neyin nesi? Ben onun komşusuyum dedi. İnsanlar onu görünce dağıldılar. Ben bu kimdir diye sordum. As bin Vail dediler. Buhari rivayet etmiştir bunda. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhüma da Ömer bin Hattab Müslüman olduğunda Kureyşliler onun Müslüman olduğunu bilmiyordu. O Mekke halkı içinde bir haberi en hızlı yayabilen kimdir diye sordu. Cemil bin Ma'mer el-Cuhmi, Cumahi dediler. Onun yanına gitti. Ben de kendisiyle beraberdim. Peşinden gidiyordum. Duyduğumu ve gördüğümü anlayabiliyordum. Adamın yanına vardı ve "Ey Cemil, ben Müslüman oldum," dedi. Vallahi adam bir tek söz söylemeden Mescid-i Haram'a gitmek üzere kalktı. Kureyş topluluklarına seslendi ve "Ey Kureyş halkı, İbn-i Attab dinden çıktı," dedi. Ömer radıyallahu anh de "Yalan söylüyor. Aksine ben Müslüman oldum ve Allah'a iman ettim. Onun elçisini doğruladım," dedi. Yani Kureyş halkı da Müslüman olduğunu zannediyordu o zaman. Mekke müşrikleri de Müslüman olduklarını iddia ediyorlardı. İbrahim aleyhisselamın dini üzerine olduklarını iddia ediyorlardı. Ama şirk
konumuzdaki
her ne kadar Müslüman olduğunu iddia etseler de şirke şirk ile daha iç içeler. İnsanlar. Ömer radıyallahu anh bu yüzden bu hızlı dedikoducu zaten işte Ömer dinden çıktı şeklindeki sözü. Hayır, ben asıl şimdi Müslüman oldum diyerek anlayışını tasih ediyordu. Üzerine üşüştüler. O güneşin ışıkları başlarında kararmaya başlayınca kadar kendileriyle vuruştu. Ömer radıyallahu anh biraz durdu ve oturdu. Ötekiler başına durdular. Ömer radıyallahu anh onlara "Ne istiyorsanız yapın. Vallahi eğer 300 adam olsaydık ya siz Mekke'yi bize bırakırdınız veya biz onu size bırakırdık," dedi. Onlar böyle başına toplanmış dururlarken üzerinde ipek bir cübbe ve mavimsi bir gömlek bulunan bir adam geldi. "Ne oluyor size?" diye sordu. "İbn-i Hattab dininden çıktı," dediler. "Adam, bırakın, bir adam kendisi için bir din seçmiş, siz Adi oğullarının adamlarını bize bırakacaklarını mı sanıyorsunuz?" dedi. Bunun üzerine adeta üzerinden çıkarılmış bir elbise gibi oldular, etrafından dağıldılar. Ben daha sonra kendisine Medine'de "O gün senin etrafına toplananları dağıtan adam kimdi?" diye sordum. "Oğlum Vail idi," dedi. İle Ahmet Fazailü Sahabe isimli Ahmet bin Hanbel'in eserine bazı eklemeler yapmıştı. Ziyade rivayetler eklemişti Abdullah bin Ahmet babasının kitabına. Orada rivayet ediyor. Heysemi bunu Bezzar ve muhtasar olarak yani özet olarak Taberani de rivayet etmiştir. Ravileri güvenilirdir. Ancak İbn-i İshak tedlis yapan biriydi. Yani zayıf ravileri bilinmeyen ad ve unvanlarıyla anarak hadisin senedindeki zaafı gizlemeye çalışırdı demiştir. Şuayb el-Arnavut da El-İhsan fi Takribi Sayı İbn-i Hibban adlı eserinde onun o esere yaptığı dip tahkik çalışmasında bu hadisin isnadı kuvvetlidir demiştir. Bu hadisi hakimle muhtasar olarak rivayet etmiş ve şöyle söylemiştir. Bu hadis Müslüm'ün şartına göre sahihtir. Ancak Buhari ve Müslüm bunu kitaplarına almamıştır. Zehebi de hakimin sahih demesine muvafakat etmiştir. İbn-i İshak aslı itibariyle, zatı itibariyle güvenilir bir ravidir. Muhammed bin İshak. Fakat tedlis yapardı. Güvenilir bir ravi eğer müdellis ise ve yaptığı rivayet anane ile geliyorsa, yani hadis eda sigaları olan haddesena, enbeena, ahberena gibi eda sigalarından birini kullanmadan işte Seyfullah Suheyb'den şekilde naklederse buna anane, işte Seyfullah An Suheyb şeklinde anane ile rivayet ederse, böyle bir rav güvenilir olmakla birlikte tedlis yapma gibi bir hasleti de varsa anane ile yaptığı rivayetler kabul edilmez. Ta ki aynı rivayet başka bir yoldan Muhammed bin İshak'tan hadis eda sigaları olan haddesena, akberena, enbeena gibi sigalardan biriyle geldiği tespit edilirse o zaman sıhhat derecesine çıkar. Tedlis denilen hadis isnadındaki zaaf demektir tedlis. Bu şekilde tedlis yapan bir kimse güvenilir bir ravi de olabilir. Zayıf bir ravi de olabilir. Zayıf bir ravi ise şayet bu kendisi ve sadece o hadisi o rivayet etmişse hiçbir şekilde onun rivayetiyle amel edilmez. Çünkü aslı itibarıyla zayıftır. İster tedlis yapmış olsun, ister eda sigasıyla nakletmiş olsun. Hiç fark etmez. Ama güvenilir bir ravinin, tedlis ile bilinen güvenilir bir ravinin anane sigasıyla yaptığı rivayet alınmaz sadece. Ama eda sigalarıyla yaptığı rivayetler alınır.
Eda aktarım olarak.
Hadisi eda etmek. Yani üslubuna, adabına uygun şekilde rivayet etmek demek. İnşallah. İkinci Habeşistan hicreti var. Bugün vakit biraz geç oldu. Allah Azze ve Celle izin verirse onu da sonraya bırakalım. Huzeyfe'yi üzmeyelim bugün. Alemin ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ve sellem icmaîn.